Ayrım 13.
9 kilometre uzunluğundaki surlar kuleleri ve mazgallarıyla bir savaşçının ruhuna neşe veriyordu. Surlar engebeli bir araziyi izliyor, sivri tepelerin üzerinden aşıyor, derin yamaçlara tepeden bakıyordu. İnsan eli doğayı egemenliği altına almış, doğanın gücünün sırrını çalmıştı. Aşağı kentin surlarında iki, yukarı kentin surlarında ise üç kapı vardı. Kral kapısı ve aslanlar kapısından girmeyi kendine yakıştıramayan Uhiteşup, en yüksek giriş noktası olan Sfenksler kapısına yöneldi. Bu kapının özelliği içeriyle bağlantılı olan 45 metre uzunluğunda bir tünele sahip olmasıydı. Aşağı kentte fırtına tanrısı ile güneş tanrıçasına adanmış şaşırtıcı derecede güzel bir tapınak ve tapınaklar mahallesinde değişik boyda 21 anıt olmasına rağmen Uhiteşup yukarı kenti ve kral sarayını yeğliyordu. Buradan yan yana konmuş taşlardan oluşturulmuş teraslar üzerinde bayırın el verdiği ölçüde rastgele yerleştirilmiş resmi binalarla soyluların evlerini seyretmekten çok hoşlanıyordu. İmparatorun oğlu kente girerken üç ekmeği böldü. Taş bir bloğun üzerine şarap boşalttı ve geleneksel duayı söyledi. Bu kaya sonsuza kadar burada kalsın. Sağda solda şeytanları yatıştırmak için içinde yağ bulunan kaplar bulunuyordu. Saray üç sivri tepeden oluşan bir kayalığın üzerine oturmuştu. Özel eğitilmiş askerler tarafından sürekli olarak korunan yüksek kuleli surlar, kral sarayını başkentin geri kalan bölümünden ayırıyor ve her türlü saldırıyı engelliyordu. Muvattalis ihtiyatlı ve kurnaz bir adamdı. Hitit tarihindeki ani iniş çıkışları ve iktidarı ele geçirmek için girişilen zorlu mücadeleleri hiç unutmuyordu. Kılıç ve zehir iktidar olmak için çoğu kez kullanılan gereçlerdi ve çok az Hititli büyük şef doğal nedenlerle ölmüştü. Bu nedenle halkın büyük kale adını taktığı sarayın sadece tek bir girişi vardı. Bu dar giriş gece gündüz gözetim altında bulunduruluyor ve hiç kimse usulüne uygun biçimde üstü aranmadan içeri alınmıyordu. Uhiteşup sarayın girişinde nöbetçiler tarafından arandı. Bu nöbetçiler tıpkı diğer çoğu asker gibi imparatorun oğlunu ordunun başına geçirmesini destekliyorlardı. Genç ve yiğit olan yeni komutan General Baduk gibi kararsızlık göstermeyecekti. Kale duvarlarının içinde yaz aylarında çok gerekli olan birçok su deposu vardı. Atların ahırları, silah depoları ve askerlerin kışlaları taş döşeli avluya bakıyordu. Kral sarayının planı da öteki Hitit evlerinin planlarına benziyor, tüm odalar ortada bulunan kare biçimindeki merkezi bir avluya açılıyordu. Bir subay Uhiteşup'u selamladı ve onu imparatorun konuklarını kabul ettiği geniş sütunlu salona götürdü. Kabul salonunun kapısında olduğu gibi Hitit ordusunun savaş ganimetlerinin saklandığı arşiv salonunun kapısında da taştan yapılmış aslanlar ve sfenksler bekliyordu. İmparatorluğun yenilmezliğinin simgesi olan bu yerde Uhiteşup, başarması gereken görev konusunda kendini daha güçlü hissetti. Salona iki adam girdi. Birincisi 50 yaşlarında, orta boylu, geniş omuzlu, kısa bacaklı İmparator Muvattalis'ti. Soğuğa hiç dayanamadığı için üzerinde kırmızı siyah renkli uzun yün bir palto vardı. Kahverengi gözleri her an tetikte olduğundan fıldır fıldırdı. İkincisi, imparatorun küçük kardeşi Hattuşil'di. Saçları bir bantla tutturulmuş bu kısa boylu cılız adam, boynuna gümüş bir kolye, sol dirseğine gümüş bir bilezik takmış, üstüne de omuzlarını açıkta bırakan çok renkli bir kumaşı örtmüştü. Güneş tanrıçasının rahibi olan Hattuşil, büyük bir rahibin zeki ve sözü geçen kızı güzel Putuhepa ile evlenmişti. Uhiteşup hem Hattuşil'den hem de Putuhepa'dan tiksiniyordu ama imparator onların öğütlerini memnuniyetle dinliyordu. Yeni başkomutanın gözünde Hattuşil, iktidarın gölgesinde gizlenen ve elverişli an gelince onu ele geçirmek için bekleyen bir dalavereciydi. Uhiteşup babasının önünde diz çöktü ve onun elini öptü. General Baduk'u buldun mu? Evet baba, Masat Kalesi'nde saklanıyordu. Bu davranışını nasıl açıkladı? Bana saldırdı, ben de onu öldürdüm. Kalenin valisi tanıktır. Muvattalis kardeşine doğru döndü. Hattuşil korkunç bir dram diye yorumladı. Ama hiç kimse bu yenilmiş generali hayata döndüremez. Onun ölümü tanrıların cezalandırması gibi görünüyor. Uhiteşup hayretini gizlemedi. Hattuşil hayatında ilk kez onun tarafını tutuyordu. İmparator bilgece sözler diye onayladı. Hitit ulusu bozgunlardan hoşlanmaz. Uhiteşup düşüncesini ben derhal Amur ile Kenan ülkesinin işgal edilmesinden yanayım diye belirtti. Sonra da Mısır'a saldırırız. Hattuşil ise düşüncesini kral duvarı sağlam bir savunma hattı oluşturuyor diye açıkladı. Kuruntu, duvar boyunca yer alan küçük tabyalar birbirlerinden çok uzaktı. Onların birbirleriyle bağlantı kurmasını önler ve hepsini bir hamlede ele geçiririz. Bu iyimserlik bana pek aşırı geldi. Mısır ordusu gücünü kanıtlamadı mı? O sadece alçakları yendi. Mısırlılar Hititlere tosladıkları zaman kaçacaklar. Ramses'in varlığını unutuyor musun? İmparatorun sorusu oğlunu sakinleştirdi. Komutandaki orduyla bir zafer kazanacaksın Ulhiteşup. Ama önce bu zaferi hazırlamak gerekir. Üstlerimizden uzaklarda savaşa tutuşmak bir hata olur. Peki saldırıyı nereye yapacağız? Mısır kuvvetlerinin üstlerinden uzakta bir yerde. Yani demek istiyorsunuz ki Kadeş'te. Ramses'in yenilgisiyle sonuçlanacak büyük savaş orada olacak. Ben Firavun'un prensiplerine saldırmayı tercih ederdim. Habercilerden aldığımız raporları titizlikle inceledim. Ve Badu'nun başarısızlığından sonuçlar çıkardım. Ramses gerçek bir savaş önderi. Sandığımızdan daha korkunç. Uzun bir hazırlık yapmamız gerekecek. Boşuna zaman kaybediyoruz. Hayır oğlum, güçlü ve etkili bir biçimde vurmak zorundayız. Bizim ordumuz Mısır'ın halktan ve paralı askerlerden oluşan ordusundan çok daha üstün. Güçse bizde var. İsabetlilik diyorsan onu da kendi planlarımı uygulayarak kanıtlayacağım. Kafamın içinde her şey hazır. Boş sözlere gerek yok. Birliklerimin karşı konulamaz bir hamleyle ileri atılmalarını sağlamak için benim komuta etmem yetecek. Haddi'yi ben yönetiyorum Ulhiteşup. Sen benim emrim altında hareket edeceksin. Sadece benim emrim altında. Şimdi tören için hazırlan. Yarım saate varmadan saray halkına hitap edeceğim. İmparator sütunlu salondan çıktı. Ulhiteşup Hattuş ile meydan okurcasına, benim girişimlerime engel olmaya çalışan sensin değil mi? Diye sordu. Ben orduyla ilgilenmem. Benimle alay mı ediyorsun? Bazen kendi kendimi imparatorluğu yöneten sen misin diye soruyorum. Babanın büyüklüğüne hakaret etme Ulhiteşup. Muvattalis imparatordur ve ben ona elimden geldiğince yardım ediyorum. Ölümünü bekleyerek. Sözlerin amacını aşıyor. Bu saray baştan aşağı entrika dolu ve sen de en büyük entrikacısın. Ama kazanacağını umma. Bende olmayan bazı niyetleri bana yüklüyorsun. Bir insanın tutkularını sınırlayabileceğini kabul edebilmekten aciz misin? Sen böyle değilsin Hattuşil. Seni bunun tersini inandırmaya çalışmak yararsız sanırım. Tamamen yararsız. İmparator seni başkomutanlığa tayin etti, haklıydı. Sen mükemmel bir askersin, birliklerimiz sana güveniyor. Ama istediğin gibi kontrolden uzak davranabileceğini umma. Esaslı bir olguyu unutuyorsun Hattuşil. Hititler de ordu son sözü söyler. Ülkemizde insanların çoğunluğunun ne sevdiğini bilir misin? Evlerini, tarlalarını, bağlarını, sürüdeki hayvanlarını. Yoksa barışı mı öğütlüyorsun? Bildiğim kadarıyla savaş ilan edilmedi. Mısır'la barış lehinde konuşan kim olursa o hain muamelesi görecektir. Sözlerimi yorumlamaktan seni men ederim. Yolumdan çekil Hattuşil, yoksa pişman olacaksın. Tehdit zayıfların silahıdır Ulhiteşup. İmparatorun oğlu elini kılıcının kavzasına götürdü. Hattuşil karşı durdu. Silahını Muvattalis'in kardeşine kaldırma cüretini gösterecek misin? Ulhiteşup öfkeyle haykırdı ve kızgın adımlarla yerleri döverek büyük salonu terk etti. 31. Ulhiteşup, Hattuşil, Putuhepa, Fırtına Tanrısı'nın baş rahibi, Güneş Tanrıçası'nın baş rahibi, işçilerin başı, pazar yerleri müfettişiyle imparatorluğun ulu kişileri, imparatorun nutkunu dinlemek için toplanmışlardı. Mısır egemenliğindeki prensiplerde kargaşalık yaratma planının başarısızlığı akılları bulandırmıştı. Bu konuda acınacak biçimde ölen General Badu'nun suçlu olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Ama Muvattalis nasıl bir politika salık veriyordu? Kanı kaynayan Ulhiteşup'un kışkırttığı askerler Mısır'la en kısa zamanda ve doğrudan çatışmayı arzuluyorlardı. Mali güçleri hatırı sayılır derecede iyi olan tüccarlar ne savaş ne barış durumunun uzamasını yeğliyorlardı. Çünkü bu durum ticaretin gelişmesi için uygun bir zemin yaratıyordu. Hattuşil onların temsilcilerini kabul etmiş ve imparatora onların görüşlerini ihmal etmemesini öğütlemişti. Ne de olsa bu savaşçı ırkı besleyen kaynak, Hitit topraklarından geçen ticari kervanların ödediği yüksek vergilerdi. Orta ağırlıktaki bir eşek, değişik ürünlerden 65 kilo, tekstilden ise 80 kiloya kadar taşımıyor muydu? Kentlerde olduğu gibi köylerde de tüccarlar ticaret merkezleri kurmuşlar, etkili bir ekonomik sistem oluşturmuşlardı. Bu sistemin kusursuz işlemesi için tahıl listeleri, ulaşım talimatları, kontratlar, borç senetleri ve tüccarlara ayrıcalıklar tanıyan bir adliye sistemi kullanılıyordu. Örneğin bir tüccar cinayetle suçlandığında mahkemeye çıkmaktan ve hapse girmekten yüksek miktarda para ödeyerek kurtuluyordu. Ordu ve ticaret imparatorluğun gücünü oluşturan iki temel direkti. Ne ondan vazgeçilebilirdi ne de ötekinden. Ulhiteşup askerlerin göz bebeği olduğuna göre Hattuşil de tüccarların ayrıcalıklı muhatabı olmak için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Rahiplere gelince onlar Hitit aristokrasisi içindeki en zengin ailenin kızı olan karısı Putuhepa'nın boyunduruğu altındaydılar. Muvattalis oğlu ile kardeşi arasındaki çatışmanın şiddetini görmezlikten gelerek çok anlayışlı davranıyordu. Her birine sınırlı yetki alanı vererek onların tutkularını tatmin ediyor ve durumu idare ediyordu. Ama ne kadar zaman için? Yakında bu durumu kesin bir çözüme bağlaması gerekecekti. Urfi Teşub bir kahraman ve geleceğin imparatoru olarak benimsenmediği sürece Hattuşil Mısır'ın fethedilmesine karşı değildi. Ordu içindeki dostluklarından daha emin olması ve Urfi Teşub'un gücünü azar azar yiyip bitirmesi gerekiyordu. İmparatorun oğlu için savaşta güzel bir ölüm en çok imrenilecek bir yazgı olmaz mıydı? Hattuşil, Muvattalis'in ülkesinin yönetme biçimini beğeniyordu ve Urfi Teşub imparatorluğun dengesi için bir tehdit oluşturmadığı sürece imparatora hizmet etmekle yetinecekti. Muvattalis oğlundan ne saygı ne minnettarlık beklemeliydi. Hititlerde aile bağları fazla önem verilmeyen bir konuydu. Yasa koyucuya göre yakın akrabalar arasındaki zina hiç kimseye zarar vermemek koşuluyla kabul edilebilir bir davranış olarak kabul ediliyordu. Irza geçme bile ağır cezayı gerektirmiyordu. Hatta tecavüze uğrayan kadın şikayetini geri çekerse karşı taraf hiç ceza almıyordu. Böyle bir toplumda bir oğlun iktidarı ele geçirmek için babasını öldürmesi kamu vicdanını pek rahatsız etmiyordu. Ordunun başkomutanlığının Urfi Teşub'a verilmesi dahiyane bir fikirdi. İmparatorun oğlu saygınlığını pekiştirmekle uğraşacağı için hiç olmazsa şimdilik babasını yok etmeyi düşünmeyecekti. Ama sırası geldiğinde tehlike birdenbire yeniden ortaya çıkacaktı. Hattuşil'e düşen bu dönemden yararlanmak Urfi Teşub'un gerilim yaratan gücünü azaltmak olacaktı. Yukarı kentte esen rüzgar kışın erken geleceğinin habercisiydi. Ulu kişiler mangallarla ısıtılan toplantı salonuna alındılar. Hava ağır ve gergindi. Muvattalis toplantılardan da nutuklardan da hoşlanmıyordu. Geri planda çalışmayı ve buyruğu altındaki kişilerle teker teker görüşerek onları yönetmeyi yeğliyordu. İlk sırada duran Urfi Teşub'un gıcır gıcır zırhı ile Hattuşil'in gösterişsiz giysisi çelişiyordu. Hattuşil'in karısı Putuhepa, kırmızı elbisesinin içinde bir kraliçenin ağır başlılığıyla çok güzeldi. Her tarafı Mısır'dan gelen altın bilezikleri de dahil mücevherlerle doluydu. Muvattalis kaba yontulmuş taştan yapılmış süssüz tahtına oturdu. Ender olarak ortaya çıktığı zamanlarda herkes bu soğuk ve zararsız görünümlü adamın böylesine savaşçı bir ulusun imparatoru oluşunu hayretle karşılıyordu. Ancak çok dikkatli bir gözlemci bakışlarında ve tavırlarında öfkesini vahşice dışa vurmaya hazır bir saldırganlığı hemen fark ederdi. Muvattalis bu kaba gücüne hileyi de ekler ve bir akrep gibi sokmasını bilirdi. İmparator, fırtına tanrısı ile güneş tanrıçası bu ülkeyi, başkentini ve kentlerini bana emanet ettiler, bir başkasına değil. Ben imparator olarak onları koruyacağım. Çünkü iktidar ve zafer arabası bana teslim edildi, bir başkasına değil. Muvattalis geleneksel nutuk kalıplarını kullanarak sadece kendisinin karar vereceğini, oğlu ne kardeşinin etkileri ne olursa olsun ona mutlak itaat etmek zorunda olduklarını hatırlatıyordu. Yanlış atılacak ilk adımda acımasızca öldürülecekler ve hiç kimse bu kararı itiraz etmeyecekti. Muvattalis, kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda diye sözünü sürdürdü. Anadolu yaylası bizi koruyan dağlarla çevrilidir. Sınırlarımız dokunulmazdır ama halkımızın eğilimi kendi topraklarında kapalı kalmamak yönündedir. Bu ülkeyi benden önce yönetenler Hitit ülkesi bir taraftan olduğu gibi öteki taraftan da denizle çevrili olsun demişler. Ben de şunu ilan ediyorum, Nil kıyıları bizim olacak. Muvattalis ayağa kalktı, nutku sona ermişti. Çok az sözcük kullanarak savaş ilan ediyordu. Urfi Teşub'un ordu başkomutanlığına tayinini kutlamak için verdiği davet çok parlak olmuş ve beğenilmişti. Kale komutanları, üst rütbeli subaylar ve seçkin askerler geçmişin savaş başarıları ile geleceğin zaferlerinden bahsettiler. İmparatorun oğlu zafer arabaları birliğini ele alıp yeni gereçlerle donatacağını bildirdi. Yapılacak vahşi ve yoğun bir savaşın baş döndürücü kokusu salonun havasında hissediliyordu. Urfi Teşub'un konuklarına tatlı niyetine sunduğu 100 kadar genç tutsak kadın salona girince Hattuşil ve karısı gitmek için ayağa kalktılar. Tutsak kızlar her istenenin yerine getirmeleri için emir almışlardı. Buna uymayanlar kırbaçlanacak ve haddinin zenginliklerinden biri olan tuz yataklarına çalışmaya gönderileceklerdi. İmparatorun oğlu şaşırmıştı. Bu kadar çabuk mu gidiyorsunuz? Putuhepa yarın yapılacak bir yığın işimiz var diye karşılık verdi. Hattuşil biraz rahatlardı. Bu 16 yaşındaki kızların içinde kısrak gibi güzeller var. Satıcı bana kızların üstün performansa sahip olduğuna dair teminat verdi. Sevgili Putuhepa, siz evinize dönün. Bu küçük eğlenceyi kocanızdan esirgemeyin. Putuhepa karşılık olarak bütün erkekler sefahata düşkün değildir dedi. İleride bizi bu tür davetlerden uzak tutun. Hattuşil ile Putuhepa saraydaki dairelerine döndüler. Süssüz olan bu mekanda sadece yün halılar göze çarpıyordu. Duvarlarda armalar, ayı başları ve çaprazlama konmuş mızraklar vardı. Sinirli olan Putayapa oda hizmetçisini gönderdi ve bakyajını kendisi sildi. Burhi Teşup tehlikeli bir deli dedi. İmparatorun oğlu o. Ama sen de imparatorun kardeşisin. Birçoklarının gözünde Urhi Teşup, Muvattalis'in şimdiden belirlediği halefi. Belirlediği mi? İmparator böyle bir hata işleyebilir mi? Şimdilik dedikodudan öteye geçmiş değil. Neden ona engel olamıyoruz? Beni fazla endişelendirmiyor. Seninkisi sahte bir soğukkanlılık değil mi? Hayır sevgilim. Soğukkanlılığım durumu akılcı bir biçimde çözümlememden kaynaklanıyor. Beni de aydınlatma inceliğini gösterir misin? Urhi Teşup hayal ettiği görevi elde etti. Artık babasına karşı komplo kurma gereksinmesi yok. Bu kadar saf mısın? Onun asıl arzu ettiği tahttır. Bu gerçek Putayapa. Ama o bunu becerecek nitelikte mi? Putayapa kocasına dikkatle baktı. Cılız ve pek de çekici olmayan Hattuşil, karısını zekası ve üstün kavrama niteliğiyle elde etmişti. Hattuşil büyük bir devlet adamı yeteneğine sahipti. Hattuşil, Urhi Teşup aklı başında düşünemiyor dedi. Ayrıca görevinin büyüklüğünün bilincinde de değil. Hitit ordusuna komuta etmek onda bulunmayan tanrı vergisi yetenekler ister. Ama Urhi Teşup korku nedir bilmez. Mükemmel bir savaşçı değil mi? Doğru. Ama başkomutanlık görevini yapan general değişik, hatta birbirine zıt eğilimler arasında hakemlik yapmasını bilmek zorundadır. Böyle bir tutum deneyim ve sabır ister. Senin çizdiğin Urhi Teşup'un portresi değil. Bundan sevindirici ne olabilir? Bu gözü dönmüş adam generallerden birinin gönlünü kırarak çok ağır hatalar işlemede gecikmeyecek. Hali hazırdaki komplolar daha yoğunlaşacak, bölünmeler olacak, muhalifler ortaya çıkacak ve gözü dönmüş vahşiler kendini benimsetemeyen zorba başkomutanlarına parçalamaya çalışacaklar. İmparator savaşı ilan etti. Birinci derecede rolü de Urhi Teşup'a verdi. Görünürde, sadece görünürde. Bundan emin misin? Bir kez daha söyleyeyim. Urhi Teşup yetenekleri konusunda yanılgıya düşüyor. Yakında daha çapraşık ve zalim bir dünya keşfedecek. Savaşçı hayalleri, piyadelerin kalkanlarına çarpıp kırılacak ve savaş arabalarının tekerlekleri altında ezilecek. Ama hepsi bu kadar değil. Beni uzun süre merak içinde mi bırakacaksın sevgili kocacığım? Muvattalis büyük bir imparatordur. Oğlunun kusurlarından yararlanmasını bilebilir mi? Hattuşil gülümsedi. İmparatorluk aynı zamanda hem güçlü hem de güçsüz. Güçlü çünkü büyük bir ordusu var. Güçsüz çünkü gözü üstünde olan ve en zayıf anından yararlanmak için hazır bekleyen komşuları tarafından tehdit ediliyor. Mısır'a saldırmak ve onu ele geçirmek iyi bir proje. Ama planlama yapmadan gelişi güzel hareket etmek ülkeyi felakete götürür. Akbabalar bize saldırmak için böyle bir felaketi bekliyor. Muvattalis Urhi Teşup gibi savaş delisi birini kontrol edebilecek mi? Urhi Teşup babasının gerçek projelerinden ve onları uygulamak için kullanacağı yöntemlerden habersiz. İmparator ona güven vermek için yeteri kadar şey söyledi. Ama esas noktayı açıklamadı. Sana onu açıkladı mı? Bu şerefe nail oldum Putayapa. Ve imparator bana bir görev verdi. Oğluna haber vermeden eylem planını uygulamaya koyma. Urhi Teşup yukarı kentte yer alan saraydaki dairesinin terasından yeni doğan ayı seyrediyordu. Bu yeni doğan ayda geleceğin sırrı, kendi sırrı bulunuyordu. Bu nedenle uzun uzun onunla konuştu ve ilerlemesine karşı çıkacak herkes ederek Hitit ordusunu zafere götürme arzusunu ona açtı. İmparatorun oğlu aya doğru elindeki su dolu kupayı kaldırdı. Suyun üzerine yansıyan ayın ve yıldızların görüntüsü sayesinde göğün sırlarını çözmeyi umuyordu. Hititlerde herkes falcılıkla uğraşırdı. Ancak bu amaçla aya başvurmak çok az kişinin göze alabildiği büyük bir tehlikeyi içeriyordu. Ay sessizliğine saygı duyulmadığı zaman eğri bir kılıç haline dönüşüyor, boğazını kestiği saldırganın cesedi surların dibinde parçalanmış olarak bulunuyordu. Buna karşılık dostlarına savaşta şans veriyordu. Urhi Teşup kendini beğenmiş ve vefasız gece kraliçesine büyük saygı gösterdi. Bir saati aşkın bir süre ay sessiz kaldı. Sonra kupanın içindeki suyun yüzeyi önce dalgalandı, sonra fokurdadı. Kupa elini yakacak kadar ısındı ama Urhi Teşup onu bırakmadı. Su duruldu. Düz yüzeyinde başında yukarı ve aşağı Mısır'ın çifte tacını taşıyan bir adamın yüzü belirdi. Ramses. İşte Urhi Teşup'a bildirilen büyük gelecek buydu. Ramses'i öldürecek ve Mısır'ı yumuşak başlı bir köle haline getirecekti. 32. Sakalı çok güzel tıraş edilmiş olan Suriyeli tüccar Raya, üzerine giydiği kalın bir tunikle Ameni'nin bürosuna geldi. Firavun'un özel sekreteri onu hemen kabul etti. Raya kendinden emin olmayan bir sesle, "Beni kentin her tarafında arıyormuşsunuz," dedi. "Doğru. Serame Hanım'ın görevi sizi buraya ya kendi isteğinizle ya da karşı koyarsanız zorla getirmekti. Zorla demek. Peki ama hangi nedenle? Hakkınızda ağır suçlamalar var. Suriyeli şaşırmış göründü. Suçlamalar? Benim hakkımda. Nerede saklanıyordunuz? Ama ben saklanmıyordum. Limandaki bir depoda lüks konservelerin nakliyatıyla uğraşıyordum. Akıl almaz dedikoduyu duyar duymaz kalktım geldim. Ben yıllardan beri Mısır'da yaşayan namuslu bir tüccarım. Hiçbir şekilde bir suç işlemedim. Beni çevremden, müşterilerimden sorun. Ticari faaliyetlerimi geliştirdiğimi ve yeni bir yük gemisi satın almak üzere olduğumu bilmenizi isterim. Benim konservelerim en iyi sofralarda tüketiliyor. Benim değerli vazolarım, Teb, Memphis ve Pi Ramses'teki en güzel evleri süslüyor. Aynı zamanda saraya da mal veriyorum. Raya bu uzun tiradı sinirli bir sesle yapmıştı. Ameni, ben sizin ticari niteliklerinizi yadsımıyorum dedim. Peki beni neyle suçluyorsunuz? Pi Ramses'te oturan Nenofar adındaki hafif meşrep bir kadını tanıyor musunuz? Hayır. Evli değil misiniz? Mesleğim bir kadın ve bir aileyle meşgul olmak zevkini bana tattırmıyor. O zaman bazı kadınlarla ilişkileriniz olmuştur. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir. Yanıtlarsanız lehiniz olur. Raya duraksadı. Sağda solda kadın arkadaşlarım var. Ama samimi olmak gerekirse öyle çok çalışıyorum ki uyku benim biricik eğlencem. Demek Nenofar'la karşılaştığınızı kabul etmiyorsunuz. Evet etmiyorum. Pi Ramses'te bir deponuz olduğunu kabul ediyor musunuz? Elbette. Rıhtımda geniş bir depo kiraladım. Ama yakında o da dar gelecek. Bu nedenle burada yeni bir depo kiralamaya karar verdim. Onu önümüzdeki aydan itibaren kullanacağım. Şimdiki deponun mal sahibi kim? Renuf adında Mısırlı bir meslektaş. Bu depoyu işini genişletmek umuduyla satın alan mert ve namuslu bir tüccardır. Orayı kullanmayınca bana uygun fiyata kiralamayı teklif etti. Şu anda bu depo boş mu? Evet boş. Oraya sık sık gider misiniz? Oraya bir kez Renuf'la birlikte kira sözleşmesini imzalamak için gittim. Raya, bu depoda Nenofar'ın cesedi bulundu. Bu açıklama tüccarı şaşırtmışa benziyordu. Ameni sözünü sürdürerek, bu zavallı kız öldürüldü dedi. Çünkü kendisini yalancı tanıklık yapmaya zorlayan adamın adını açıklamak üzereydi. Raya'nın elleri titredi. Dudakları bembeyaz oldu. Bir cinayet. Burada. Başkentte bir cinayet. Çok kötü. Bu şiddet. Allak bullak oldum. Sizin milliyetiniz nedir? Suriyeliyim. Soruşturmamız bize cinayeti işleyenin bir Suriyeli olduğunu gösterdi. Mısır'da binlerce Suriyeli var. Siz Suriyelisiniz ve Nenofar sizin deponuzu öldürdü. Şaşırtıcı rastlantılar değil mi? Sadece rastlantı, başka bir şey değil. Bu cinayet son derece ağır bir suçla ilintili. İşte bu nedenle kral benden elimi çabuk tutmamı istedi. Ben sadece sıradan bir tüccarım. Benim giderek artan servetim iftira ve kıskançlıklara yol açmış olmasın. Şayet giderek daha zengin oluyorsam çok çalışmam sayesindedir. Hiç kimseden bir şey çalmadım. Ameni, şayet aradığımız adam buysa diye düşündü. Çok iyi bir komedyen olmalı. Sekreter, okuyun şunu dedi. Suriyeli'ye Nenofar'ın cesedinin bulunuşu üzerine düzenlenen ve cinayet tarihinde belirten zaptı verdi. O gün ve o gece neredeydiniz? Bırakın da biraz düşüneyim, kafam karıştı. Sık sık yolculuğa çıktığım için her zaman yerimde bulunmam. Tamam, buldum. Bu Bastet'teki mağazamda mal sayımı yapıyordum. Dişi kedi Bastet tanrıçasının güzel kenti bu Bastet, Pi Ramses'ten 80 kilometre uzaktaydı. Hızlı bir gemi ve güçlü bir akıntıyla başkent arasındaki mesafe 5-6 saatte alınabilirdi. Şahitleriniz var mı? Evet, ambar şefiyle bölge satış müdürü. Bu Bastet'te ne kadar kaldınız? Oraya cinayetten bir gün önce gittim ve ertesi gün Memphis hareket ettim.